SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 6 Temmuz 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da artan faizleri ve etkisini inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında devam eden Naidoc haftası kapsamında bir bölümümüz olacak. Yarın Avustralya'dan Warren Roberts bize bu yılın temasının ne anlama geldiğini anlatacak. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
New South Wales'te yağmur kuzeye doğru ilerliyor. Boris Johnson'ın başbakanlığı yeniden tehdit altında. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, gündemi sarsan yeni iddialarda bulundu. Sydney'yi vuran sağanak yağışlar Queensland sınırına doğru ilerlerken, orta kuzey sahili için bir sel gözlemi yapıldı. Ancak meteoroloji bürosu, yalnızca birkaç ay önce tarihindeki en yıkıcı sellerin yaşandığı Northern Rivers bölgesi için sadece sağanak ve olası fırtınaların tahmin edildiğini söylüyor. Sydney üzerindeki yağmurlar azalmasına rağmen yollar kesik halde, enkazlar sel sularında yüzmekte ve işletmeler tamamen sular altında kalmış vaziyette. Sky News'e konuşan SES'ten baş müfettiş Ashley Sullivan, acil durumun henüz bitmediğini söyledim.
This the level of saturation in the ground, the amount of rain that's falling, the amount of rain that continues to fall is a significant concern to us. And obviously it's
Ashley Sullivan, toprağın doygunluk seviyesi, düşen yağmur ve devam eden yağmur miktarı bizim için önemli bir endişe ve açıkçası nehirlerin yükselmesine, devam etmesine neden oluyor. Orada yaşayan toplulukların beklediklerinden çok daha hızlı yükseldiler açıklamasını yaptı. Nehir seviyeleri yükselmeye devam etti ve Kuzey Richmond'daki Hawkesbury Nehri 14 metreyi aştı. Kuzey Richmond, Windsor, Sackville, Northern Portland ve Weissman's Ferry'deki büyük sel devam etmekte ve bu sabah daha fazla yağmur bekleniyor. Bu arada New South Wales Liman Otoritesi, hava koşullarının hafifleyeceğine dair bir tahminin, Sydney kıyılarında mahsur kalan bir kargo gemisini kurtarmalarını sağlayacağını umuyor. Pazartesi günü elektriğini kaybeden Portland Körfezi'nde gemi mürettebatı 2 gece geçirmiş vaziyette. Sydney'in güneyindeki kayalıklara doğru sürüklenen gemiyi bir romorkör denize doğru geri çekmişti. İngiltere'nin Maliye ve Sağlık Bakanları, Başbakan Boris Johnson'ın liderliğini sona erdirebilecek bir hareketle istifa etti. Olay, Johnson yönetimini sarsan son skandal için özür dilemeye çalışmasının ardından geldi. Hem Maliye Bakanı Rishi Sunak hem de Sağlık Bakanı Javid Javid birkaç dakika arayla aralarında anlaşmış olduklarını gösterircesine Başbakan'a gönderilen mektuplarla istifa etti. İstifalar, eski üst düzey bir memur olan Lord MacDonald'ın Başbakan Johnson'ı üst düzey bir muhafazakar politikacıya yöneltilen cinsel taciz suçlamaları hakkında ne kadar bilgisi olduğu konusunda yalan söylemekle suçlamasının ardından patlak vermiş gibi görünüyor.
They need to come clean.
McDonald, açıklamaları gerekiyor. Bence bu suskunluk ve aynı zamanda insanların daha fazla araştırma yapmayacağını ummak işe yaramıyor ifadelerini kullandı. Daha sonra özür dileyen Boris Johnson'ın başbakanlığı giderek daha fazla risk altında görünüyor. Amerika'da Chicago şehrinin bir banliyösünde bağımsızlık geçiş törenine saldıran şüphelinin silahı yasal olarak satın aldığı ortaya çıktı. Yetkililer 21 yaşındaki Robert Cremo'nun bir çatıdan kalabalığa 70'ten fazla el ateş ettiğini ve sonrasında kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiğini iddia ediyor. Şüpheli, Highland Park'taki saldırıdan saatler sonra pazartesi günü polise teslim oldu. Polis saldırıdan sonra hastaneye kaldırılan 7. bir kişinin ölümünün ardından teyit edilen ölü sayısını revize etti. Saldırıda 30'dan fazla kişi de yaralandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ticaret, turizm ve güvenlik bağlarını güçlendirme amaçlı Avustralya ziyaretinin son ayağının bir parçası olarak Sydney'e uçacak. Ardern'ın Melbourne'deki 2 günlük toplantılarının ardından bugün Sydney'de çeşitli turizm ve iş etkinliklerine katılması bekleniyor. Ardern, 5 günlük gezisinin COVID-19 salgını sırasında kendisini dünyaya büyük ölçüde kapattıktan sonra Yeni Zelanda'nın dünya ile yeniden bağlantıya geçmesinin bir yolu olduğunu söylüyor. Ardern, düşüncelerimin çoğu özellikle dünyaca yaşadığımız ortak COVID deneyimine ve bu dönemde zor olduğunu hissettiğimiz iyileşmeye odaklı. Bu hislerde yalnız olmadığımızı söyleyebilirim açıklamasını yaptı. Victoria pandemi ilan süresini 3 ay uzattı. Sağlık uzmanları ayrıca maske şartlarını yeniden getirmeyi ve COVID-19 vakalarını frenlemek için ikinci bir güçlendirici düşünüyor. Bildirge önümüzdeki salı gece yarısından önce sona erecekti ancak bu en az 12 Ekim'e kadar uzatıldı. Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, COVID-19'un eyalet genelinde halk sağlığı için ciddi bir risk oluşturmaya devam ettiğinden emin olduğunu söyledi. Demiryolu Birliği'nin endüstriyel eylemle ilerleme hakkını kazanmasının ardından New South Wales için tren hizmetleri yaklaşık yarı yarıya azaltılacak. Eyalet hükümeti sendika ile yapılan müzakerelerin başarısız olmasının ardından dün Adil Çalışma Komisyonu önündeki ara duruşmada davayı engelleme teklifini kaybetti. Cuma günü demiryolu, tramvay ve otobüs sendikası tarafından planlanan endüstriyel eylem öncesinde yarın Adil Çalışma Komisyonu'nda bir başka tam oturum yapılacak. Hükümet ve sendika arasındaki anlaşmazlık, demiryolu işçilerinin güvensiz olduğunu söylediği Kore yapımı bir tren filosunu içeriyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, dün gece neredeyse ülkenin tamamında hava saldırıları uyarıları yapıldığını söyledi. Uyarıların çoğu uzun bir süre nispeten sakin olan yerlerdeydi. Başkan Zelenski, teröristlerin eylemlerinde mantık olmadığını belirtti.
The Russian army does not take any break.
Zelenski, Rus ordusu hiç ara vermiyor, bir görevi var. İnsanların hayatını almak, insanları korkutmak, sözlerini sarf etti. Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılmaya bir adım daha yaklaştı. Mevcut 30 NATO ülkesi, iki İskandinav ülkesinin ittifaka katılması için katılım protokollerini imzaladı. Bu ülkelerin ittifaka resmi olarak katılabilmeleri için 30 NATO üyesinin tamamının kendi parlamentolarında bir oylama yapması gerekiyor. Türkiye'de yasa dışı ilan edilen Kürt gruplarla veya Türkiye'de 2016'da yaşanan başarısız bir darbeyle suçlanan sürgündeki bir din adamı ağıyla bağlantılı terör zanlılarının iade etme talepleri tam olarak yerine getirilmediği takdirde Finlandiya ve İsveç'in katılmasını onaylamayacağını söylüyor. Ancak iki ülke Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzaladı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg her şeyin planlandığı gibi ilerleyeceğinden emin olduğunu söyledi. Stoltenberg, üç tarafında özellikle terörle mücadele üzerinde çok çalıştığını biliyorum. Tüm müttefiklere güveniyorum ifadelerini kullandı. NASA, Ay yörüngesini test etmek için Ay'a gitmesi gereken 48 milyon dolarlık bir uzay aracılığıyla temasını kaybettiğini söyledi ama uzay ajansının mühendisleri sorunu çözebileceklerinden umutlu. Pazartesi günü başarılı birinci ve ikinci iletişimin ardından sonra yetkililer Capstone adlı uzay aracıyla teması kaybettiklerini söylediler. NASA sözcüsü Sarah Fraser, 28 Nisan'da Yeni Zelanda'dan fırlatılan uzay aracının dünya yörüngesinde yaklaşık bir hafta geçirdiğini ve temas kesildiğinde Ay'a yolculuğunun başarılı bir şekilde başlatıldığını söyledi. Türkiye haberlerine geçiyoruz. İtalya Başbakanı Mario Draghi ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Karadeniz Tahıl Koridoru konusunda konuşan Erdoğan, "Görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız," dedi. "Bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok, fakat dünyada sıkıntı var. Özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu," sözlerini sarf etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Elnur Çevik, "Türkiye'nin Ukrayna'nın talebi sonrası Rus bandıralı kargo gemisinde tahılın çalıntı çıkması halinde el koyup Ukrayna adına satacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme sonunda İtalya'ya yönelik mesajlar da veren Erdoğan, "Bugün stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz dostumuz İtalya ile 3. Hükümetler Arası zirve toplantımızı icra ettik. İlişkilerimizin kurumlaştırılmasını pekiştirecek 9 anlaşma imzaladık," bilgisini paylaştı. İtalya Başbakanı Draghi ise "İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telkinde bulundum," ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca İtalya Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa Birliği'ne sağlayacağı katma değerin bilincinde görüşünü dile getirdi. İstanbul Valiliği tarafından dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıda belediyelerin büyükelçi, başkonsolos ve uluslararası kuruluş temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarıyla telefon görüşmesi de dahil olmak üzere tüm görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı'nın iznine bağlamak istenme iddiası CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından doğrulandı. İktidar şunu bilmelidir, belediye başkanlarımız saray memuru, iktidarın emir eri değil, kendi bölgelerinin seçilmiş temsilcileridir diyen Torun, CHP'li belediyelerin dışişlerinden izin kararına uymayacağını açıkladı. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle: Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, tutukluyken eski başbakan Mesut Yılmaz'ın kumar oynadığı ve dayak yediği görüntüleri elinde bulundurduğunu ve bu sayede de Yılmaz'dan 5 milyon dolar alarak serbest bırakıldığını öne sürdü. Peker, Mesut Yılmaz'la anlaşmak için iş adamı Mehmet Cengiz'i aracı olarak kullandığını, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün de bu süreçte prim aldığını iddia etti. Türk Tabipler Birliği, hekimlerin yurt dışı için belge başvurularının 2022'nin ilk yarısında rekor kırdığını açıkladı. Diyarbakır'da tutuklanan 16 Kürt gazeteci için Ankara'da Ulus Meydanı'nda basın açıklaması düzenlemek isteyen meslektaşlarına izin vermeyen polis, iki gazeteciyi gözaltına aldı. Ankara'da gerçekleştirilen onur yürüyüşüne polis müdahale etti, en az 50 kişi gözaltına alındı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 11 lira 55 kuruştan, 68 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra bulutlu 14 derece, Sydney'de yağış sürüyor 18, Melbourne güneşli 16, Adelaide parçalı bulutlu 14, Perth da aynı parçalı bulutlu 19, Hobart da aynı 13, Wollongong'da artan yağış görüyoruz 17, Newcastle'da yağmur var 19, Brisbane'da yağmur ihtimali var 21, Cairns genelde güneşli 25 ve Darwin güneşli 27 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Avustralya Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararını inceleyeceğiz. Sonra da Yarn Australia'dan Warren Roberts bize bu yılın temasının ne anlama geldiğini anlatacak. Get up, stand up, show up. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birkaç mesaj geldi sizden. Onları okumak istiyorum. Önce pazartesi günü okuyamadığım bir mesaj var. Abdullah Özezen Bey'den. Hafta sonunda ki 2 Temmuz anma törenleri hakkında yaptığımız bölüm sırasında bize mesaj göndermiş. Öncelikle Sivas katliamında ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sünni kardeşlerimize bu oyunlara alet olmamalarını söylemek istiyorum. Türkiye bizim evimizdir. Aynı evde yaşayıp görüşlerimiz farklı olsa da birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekir. Şeytanın hileli tuzaklarına aldanmasınlar. Nitekim Yüce Allah Kur'an'da ya atalarımız da yanlış yoldaysa diye buyurur. Bu nedenle insanların inancına saygı duyulması gerekir. Öyle ki hesap kitap ancak alemlerin Rabbinin katında görülür. Teşekkür ediyor, hayırlı yayınlar diliyor bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey Amerika'daki gelişmeler hakkında yorumda bulunmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde demokrasi ülkesi siyahi kişiyi 60 kurşunla kendilerini Vietnam'da zanneden polisler öldürdü. Nereye kadar gidecek bu siyahi sorun, siyahilere karşı yapılan ayrımcılık sorunu diye sormuş Necdet Bey. Bunun üstüne bir de katliam oldu geçen gün. 4 Temmuz kutlamaları sırasında ateş açan 6 kişi daha öldü. Bu silahlanma sıkıntısı da Amerika'nın öncelikli sıkıntıları, sorunları arasında. Sydney'den Mustafa Bey, Sedat Peker yine halkın bilmediği olayları anlattı. Hepsi de gerçek ve korkunç. Sedat Peker'e organize suç örgütü lideri demeyelim. Çünkü yıllardır dürüst bildiğimiz politikacılardan daha dürüst çıktı demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi birkaç gelişmeyle size devam etmek istiyorum yayına. Bugün itibariyle Avustralya'ya girmek için aşı belgesi gerekmiyor. Yani aşı olmayanlar da artık Avustralya'ya girebilecek, ancak hava yolları yani uçaklar çeşitli kurallar getirebiliyor. Yani hava yollarının kuralları geçerli. Avustralya'ya girmek için uluslararası uçuşlarda gereken tek kural maske kuralı kalmış gibi görünüyor şimdilik. Sayın dinleyiciler, dün Avustralya Merkez Bankası politika faizini arttırma kararı aldı. Beklendiği gibi Avustralya Merkez Bankası dün politika faizini 50 bas puan arttırıp %1,35'e yükseltti. Yükselen enflasyona karşı alınan bu karar, yükselen enflasyondan etkilenen haneleri daha da zorlayacak. Bekleniyordu, ancak beklenmesi hoş karşılandığı anlamına gelmiyor. Avustralya Merkez Bankası, The Reserve Bank of Australia, politika faizini %0,85'ten 1,35'e yükseltti. 500 bin dolarlık ev kredisi yani mortgage'ı olanlar için bu karar ayda 137 dolarlık ilave ödeme anlamına geliyor. Sydney'den mortgage'ı olan Janet Lee zaten karar öncesi bütçesinden kesinti yapmaya başladığını söyledi.
I'm doing shops at Aldi, buying specials at Woolies and Coles.
Aldi'den alışveriş yapıyorum. Woolworths ve Coles'da indirimli ürünleri takip ediyorum. Ailecek restoran giderlerimizi kıstık. Evde yemeğe özen gösteriyoruz diyor. Kısa bir süre önce sabit faizi mortgage'dan daha ucuz olan esnek faizi krediye geçmiş. Ancak bu esnek olması Merkez Bankası'nın faiz artışından doğrudan etkileneceği anlamına geliyor.
It really depends on how quickly the RBA hikes their interest rates. Obviously the faster they hike,
kârda olup olmamasının Merkez Bankası'nın ne kadar hızlı faiz arttırdığına göre değişeceğini söyleyen Lee, hızlı arttırması durumda aldığı riskin geri tepeceğini söylüyor. Federal Hazine Bakanı Jim Chalmers, ekonominin kritik durumda olduğunu ve çözümün nitelikli göçmen alımında olacağını söylüyor.
The labor shortages and skill shortages in our economy are so acute and are having such a
ekonomideki çalışan sıkıntısı dışında nitelikli çalışan sıkıntısının da kritik seviyede olduğunu ve ekonomi ve tedarik zinciri üzerindeki etkisinin de büyük olduğunu söylüyor. Göçmen alımının baktıkları çözümlerin parçası olduğunu sözlerine ekliyor. Muhalefetin hazine sözcüsü Angus Taylor, yeni hükümetin kamu harcamalarını arttırmasının sorunu daha da kötü bir hale getirdiğini söylüyor.
It is clear from history that when you're facing rising inflation and rising interest rates,
geçmişte aldığımız derslerin gösterdikleri belli. Enflasyon ve faizler yükselirken kemer sıkılır diyor. Ve mevcut hükümetin borç almak için hane halkıyla yarışa girdiğini söylüyor. Mali karşılaştırma sitesi Canstar'ın baş uzmanı Steve Mickenbacker, faiz artışları yüzünden mortgage taksitlerinde sıkıntı çekenlerin bankalarından daha iyi bir plan istemelerini tavsiye ediyor. Daha iyi bir plan sunmuyorlarsa da bankayı değiştirin diyor.
On a $500,000 loan, you could save around $400 a month by moving from
500 bin dolarlık bir kredi için büyük bankalardan birinden aldığınız faiz oranından daha iyisine geçerseniz ayda $400'a kadar tasarruf sağlayabileceğinizi söylüyor. Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararının arkasında artan enflasyon var. Faizleri arttırıp enflasyonu dizginlemeyi hedefliyor. Banka önümüzdeki dönemde faiz artışının enflasyonun durumu ve iş piyasasına göre değişeceğini söyledi. Uzmanlar faiz artışının devam edeceğine kesin gözüyle bakıyor. Bazıları da yıl sonuna kadar politika faizinin %2,5'a kadar yükselebileceğini düşünüyor.
If you compare your repayments at a 2.5% cash rate to April before the Reserve Bank move, that's another $700 a month on that.
Steve Mickenbacker, Merkez Bankası'nın faizleri Nisan'da arttırmaya başladığını hatırlatıyor ve 500 bin dolarlık borç için %2,5'luk faizin aylık ödeminin Nisan seviyesinden $700 yüksek olacağı anlamına geldiğini söylüyor. Şimdi beklenen bir sonraki önemli ekonomik veri 27 Temmuz'da açıklanacak Haziran çeyreği enflasyon oranı. Eğer oran yüksek çıkarsa gelecek ay faizlerin bir 50 puan daha yükselmesini beklemek gerekiyor. Borcu olanlar için tek umut faizin %2,5'un üzerine çıkmasının beklenmemesi. Bazıları faizlerin %3,5'a kadar yükseleceğini söylese de uzmanlar %2,5'luk faizin enflasyonu dizginlemede yeterli olacağını düşünüyor. AMP'den baş ekonomist Shane Oliver %2,5'da ekonominin iyice yavaşlayacağını düşünüyor.
We're already seeing very weak levels of consumer confidence and we're already seeing house prices fall.
Tüketici güveninin şimdiden azaldığını ve ev fiyatlarının da düşüşe geçtiğini söyleyen Oliver, genelde kemer sıkma önlemlerinin başladığı bir süreçte 3 ay sonra hala ekonomide canlanma görüldüğünü söylüyor. Ancak şu anki yavaşlama, Merkez Bankası kararlarının talepte düşüşe neden olduğunu ve etkili olduğunu gösterdiğini söylüyor. Bu arada New South Wales'daki sel felaketi hayat pahalılığını arttıracak gibi görünüyor. Özellikle de taze sebze ve meyvede. Ancak Hazine Bakanı Chalmers yine de umutlu.
One of the points that the Reserve Bank Governor made.
Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe'un dünkü açıklamasını öne çıkan mesajlardan birinin enflasyonun önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceği olduğunu belirten bakan, 2023 boyunca da enflasyonun hedef olan %2 ile 3 arasına düşmeye başlamasının beklendiğini söyledi. Bu konuda kendisinin de bu ay sonunda mecliste konuşacağını, enflasyonun azalma sürecine girmeden artacağını ancak sonunda azalma sürecine gireceğinin kesin olduğunu söylüyor. Dünkü faiz kararı sonrası faizleri artıran ilk ticari banka Commonwealth oldu. Commonwealth Bankası da Merkez Bankası gibi faizleri 50 bas puan yani %0,5 arttırdı. Yaşadığı evin mortgage'ını ödeyenler için 15 Temmuz'dan itibaren faizlerin %5,8'e yükseltildiğini belirten banka, yatırımcılar için de faizlerin %6,8'e yükseltildiğini açıkladı.
Müzik
Sayın dinleyiciler, ANZ'de biraz önce 50 bas puanlık faiz artışını doğrudan müşterilerine yansıtacağını açıkladı. O da ikinci banka oldu. Bu arada 1 milyon dolarlık borcu alan, mortgage alan bir kişi için de 2,5, yani yıl sonunda beklenen 2,5'luk, %2,5'luk faiz 1400 dolarlık artışa denk geliyor. Aylık ödemesinde 1400 dolarlık artışa denk geliyor bu ve ABC'nin bazı kişilerle yaptığı röportajlarda oldukça şikayet ediyorlar. Avustralya Merkez Bankası'nın 2024'e kadar faizleri arttırmayacağını söylediğini, ona güvenerek büyük borçlar aldıklarını söylüyorlar. Haklılar. 2020 ve 2021 boyunca Avustralya Merkez Bankası, Australian Reserve Bank of Australia Başkanı Philip Lowe, faizlerin artmayacağı konusunda sürekli açıklamada bulunuyordu. %0,1'lik faizde, rekor seviyedeki faizde kalınacağını söylüyordu. Ancak beklenmedik enflasyon, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı istilası sonrası beklenmedik enflasyon yüzünden bütün dünyada bir anda enflasyon arttı. Sayın dinleyiciler, New South Wales'a devam eden sel artık yön değiştirdi. Sydney'in kuzeyine doğru ilerliyor. Bu açıdan size hatırlatmakta yarar var. Eğer sel yüzünden mahsur kaldıysanız 132-500 numaralı hattan acil hizmetler, New South Wales SES'i aramanız gerekiyor. Ama eğer hayatınız tehlikedeyse doğrudan 3-0'ı aramanız gerekiyor. New South Wales kapsamında 108 tahliye emri var şu anda devrede. 56'da tahliye uyarısı yapılıyor. Bunu da hatırlatalım. Ve şimdi de federal hükümetin açıkladığı destek ödemeler hakkında hazırladığımız bölümü dinliyorsunuz. Federal hükümet New South Wales eyaletinde sel felaketinden etkilenen 23 belediye sınırları içinde yaşayanlara yarından itibaren yardım ödemesine erişme imkanı sunuyor. Federal felaket ödemesine erişebilecek belediyeler Blacktown, Blue Mountains, Camden, Canterbury Bankstown, Campbelltown, Central Coast, Cessnock, Fairfield, Georges River, Hawkesbury, Hornsby, Kiama, Lithgow, Liverpool, Northern Beaches, Penrith, Shell Harbour, Shoalhaven, Sutherland, The Hills, Winchkerry, Wollondilly ve Wollongong. Tek seferlik ve gelire bakılmaksızın sunulacak bu yardımda yetişkinlere 1000 dolar ve çocuklara 400'er dolar para verilecek. Yardımdan yararlanmak için kapsam içindeki belediye sınırları içinde yaşamak ve sel felaketi yüzünden yok olmuş veya ciddi hasar görmüş ev gibi maddi kayba uğramak veya ciddi yaralanma yaşamak gerekiyor. Ayrıca sel kapsamında meydana gelmiş kapsamlı hasar yüzünden para kaybı yaşayan çalışanlar ve zanaatkarlar için de 13 haftaya kadar gelir yardımı verilecek. Yarın, yani Perşembe saat 14'ten itibaren MyGov üzerinden Centrelink hesabına yardım için başvurabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, MyGov üzerinden başvurmak istemeyenler 180-22-66, tekrar ediyorum, 180-22-66 numaralı hattan bu yardım için başvurabilecek. Bu arada bir dinleyicimiz biraz önceki faiz artışı hakkında hazırladığımız bölüm hakkında alkışlar faiz yükseltmesinde 1988'e geri döndük, vah ola yeni ev alanlara demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz ve saatlerimiz 14.34'ü göstermek üzere. Şu anda 14.33, Avustralya doğu kıyılarında. Yayınımıza devam etmeden önce Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz ve birkaç tane mesaj okumak istiyorum. Yayınımıza devam etmeden önce Varcan Sayat Bey, doğrudur Sedat Peker'e organize suç örgütü lideri demeyelim, kendisine sizi kanlarınızla duş yaptıracağım diyen cani kişi diyelim demiş Varcan Sayat Bey. Geçmişte Sedat Peker'in yaptıkları ve söylediklerini hatırlatan bir mesaj. karnım doyuyor dediği sosyal yardım alıyor, 200-300 lira her gün bir ekmek demek, 2 milyondu pandemiyle 4 milyona çıktı. Çarpı 4 kişi 16 milyon, 50 milyon seçmenin %30'u demek bunlar. Yeni gelen hükümetle kesilecek yardımlar, konu bu demiş bu dinleyicimiz. Padişah'tan izinsiz hiç kimseyle görüşemezsiniz. Vay ne, vay be, demokrasiye bak demiş. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, herhalde korku dağları deliyor, geliyor, gelmekte olan demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, Naidoc haftasının özelliklerinden biri her sene değişik bir temasının olması. Geçen yıl tema Heal the Country, yani ülkeyi iyileştirdi. Bu yılın teması ise Get Up, Stand Up, Show Up. Ayağa kalk, dik dur ve kendini göster olarak çevirebileceğimiz bu yılın temasını Avustralyalıların birbirini daha iyi anlayabilmesi için sohbet ortamları oluşturan Yarn Australia'nın kurucusu Warren Roberts'la konuştuk. Bu bölümü yayın arkadaşımız Mert Balkan'la hazırladı.
Avustralya'da yaşayan yerli halk için yılın en büyük organizasyonlarının yapıldığı, değişik etkinliklerin düzenlendiği Naidoc Haftası'nın içindeyiz. Naidoc Haftası ne kadar dünyanın süregelen en eski kültürüne sahip olan Aborijin ve Torres Boğazı adalı halklar için bir kutlama olsa da, aynı zamanda topraklarında yaşadığımız bu insanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek, onları desteklemek için de bir fırsat. Her sene düzenlenen Naidoc Haftası'nın özelliklerinden biri, her seferinde değişik bir temasının olması. Hatırlanacağı gibi geçen sene Heal the Country, yani ülkenin iyileştirilmesini ana tema olarak ele almış organizasyon, bu sene daha vurucu bir sloganla karşımızda. Ayağa kalk, dik dur, kendini göster olarak çevirebileceğimiz bu yılın temasını, Avustralyalıların birbirlerini daha iyi anlayabilmesi için sohbet ortamları oluşturan Yarn Australia'nın kurucusu Warren Roberts'la konuştuk. Warren'a ilk sorum, ayağa kalk, dik dur, kendini göster sloganından neyin kastedildiği oldu.
It's about continuing the fight for systematic change.
Warren, sistematik değişim için mücadeleyi ve büyüklerimizin etrafında toplanmayı sürdürmek, çevre ve kültürel mirasın korunması için uğraşmak, anayasal değişiklik, anlaşmalar ve kapsamlı doğruyu söyleme süreci için çalışmak ve ırkçılığa karşı sesimizi yükseltmekle ilgili ve bunu birlikte yapmalıyız diyor.
Does it mean the First Nations people only or everyone involved?
Sadece yerli halk hakkında mı konuşuyorsunuz, yoksa bu mesajınız herkes için mi diye soruyorum.
Everybody.
Herkes için. Bu Avustralya'nın yerli halklarının, müttefiklerimiz ve destekçilerimizle bir araya gelip İlk halklar ve herkes için doğru olanı savunmasıyla ilgili cevabını veriyor. Naidoc'ta her sene ülke genelinde etkinlikler düzenlenir ve buralarda genellikle müzik performansları, sanat sergileri, kültürel atölye çalışmaları, konuşmalar ve çocuklar için oyun alanları bulunur. Bu sene planlanmış organizasyonlar, özellikle yerli halkın yoğun yaşadığı New South Wales'ta kötü hava koşulları nedeniyle birer birer iptal olurken, Warren'dan öğrenmek istediğim şey, benim gibi aborjin olmayan bir kişinin Naidoc'un bir parçası olabilmesinin mümkün olup olmadığı.
There's events happening all over the country.
Warren, ülkenin her yerinde ve ayrıca Sydney'de etkinlikler düzenleniyor. Mesela Sydney'de cumartesi günü Hyde Park'ta Naidoc in the City adlı büyük bir etkinlik var. İnsanları teşvik ettiğim şey şu: yerel belediyeniz veya yerel yönetiminiz ile temasa geçip geliştirme görevlileriyle iletişime geçerseniz, onlar size bölgenizde düzenlenen yerel Naidoc etkinliğiniz hakkında bilgilendirecektir. Bunu öğrenmenin en iyi yolu budur. Topluluk tarafından kontrol edilen ve yönetilen Naidoc etkinlikleri de vardır. Haftalar veya günler önemini arttırdıkça daha fazla kurumsal bir şeye dönüşür ve insanlar bu etkinliklerin asıl vurgusunun ne için olduğunu unuturlar. Bilmeyeniniz varsa, Naidoc Haftası bir protesto günü olarak ortaya çıktı. Halkımızın toprak hakları ve ihtiyacımız olan sistematik değişiklikleri kabul ettirebilmek için devam eden mücadelemizin bir parçası olarak başladı. Protesto olduğu zamana kıyasla şimdi nerede olduğumuzu düşündüğünüzde, mesela biz, Eora Naidoc topluluğumuzla, Aborjin ve Torres Boğazı adalı halkların sorunları ile ilgili devam eden kampanyayı sürdürmek için kurulduk ve bu kampanyalardan bazılarını öne çıkarmaya ve protesto etmeye devam ediyoruz yanıtını veriyor. So, what does Naidoc mean? Warren'a, Naidoc'un ilk halklar için ne anlama geldiğini soruyorum.
For First Nations people, it means an opportunity to get together, catch up with family and community.
Warren, bizim için bir araya gelme, aile ve toplumla kaynaşma, aborjin dansı, hikayelerimizi paylaşmaya devam etme, hikaye anlatma pratiğini sürdürme, kültürümüzü ve varoluş biçimimizi kutlama fırsatı anlamına geliyor ve insanlar eyaletin her yerinden etkinlikler için seyahat ediyorlar. Bu nedenle ailelerimizin ve topluluklarımızın bir araya gelip kaynaşması adına gerçekten büyük bir buluşma bilgisini paylaşıyor. Warren, as you know, I am an immigrant. Warren'a göçmen topluluklarının ilk halklarla nasıl bir bağlantı kurabileceğini soruyorum.
My best advice for that is to understand that as First Nations peoples here in Australia.
Warren, bunun için en iyi tavsiyem özellikle ilk halkların burada, Avustralya'da olduğunu anlamanızdır. Bizim görsel ve değişken bir iletişim yolumuz var. Bu iletişimi hikayeler yoluyla, sanat, kültür, müzik, dans ve yemek yoluyla yaparız. Bu yüzden aborjin olmayan insanları, aborjin insanlarla ilişki kurmaya teşvik etme şeklim, sizin de kültürünüzü ve hikayelerinizi paylaşmanızdan geçiyor. Bu anlamda bir değiş tokuşla etkinliklerimize katıldığınızda, her iki kültürü de paylaşabileceğimiz ve kutlayabileceğimiz alanlar yaratıyoruz cevabını veriyor.
We can share both our cultures and celebrate them.
Warren, thank you very much, but I want you to give me a last message as well.
Warren'dan son bir mesaj istiyorum.
A general message about Naidoc or in general.
What I encourage all Australians to do is contact your local government.
Tüm Avustralyalıları yerel yönetimiyle iletişime geçmesini ve yerel Naidoc'unuz hakkında danışıp bilgi almasını isterdim. Gönüllü olmak için de her zaman birçok fırsat var ve gönüllü olmak isterseniz organizatörlerle iletişime geçin. Bu şekilde etkinliğe katılıp deneyimleminin yanında onun bir parçası da olabilirsiniz ifadelerini kullanıyor.
Be part of it. Come and volunteer. There's always opportunities for all Australians to participate and be involved.
Well, thank you again, Warren.
No worries, mate. Cheers.
Yarın Avustralya'dan Warren Roberts'la arkadaşımız Mert Balkan'la konuştu. Sayın dinleyiciler, Warren Roberts'ın söylediği biraz bizim bayramları hatırlatıyor sanki ve bu cumartesi de Kurban Bayramı başlıyor. Bunu da hatırlatalım bu fırsatta. Sayın dinleyiciler, bir iki tane mesaj var, onları okumak istiyorum. Eskişehirli Rumuzu dinleyicimiz iyi yayınlar dilemiş bize ve sağlıklı günler diliyor. Bu Avustralya Merkez Bankası neden Türkiye'ye saraydaki dünya ekonomi uzmanı ve lideri Tayyip Erdoğan'dan feyz almak için bir maliye heyeti göndermiyor? Faiz sebep, enflasyon sonuç değil mi? Faiz arttırarak enflasyon düşmez ki yükselir. Türkiye ekonomisini örnek alsınlar demiş. İronik bir dille böyle bir mesaj yollamış Eskişehirli Rumuzlu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz de muhafazakar Erdoğan Türkiye'sinde yine bayram geliyor. Emekli ikramiyeleri, işçi zamları, refah ve tatil seyahatleri dönemi. Bizlerse gelişmiş ülke denilen Avustralya'da yağmurlar, elektrik kesintileri ve aşırı fiyat artışıyla boş raflara bakarak devamlı Allah'ım neydi günahım şarkısını dinleyerek mutlu olmaya çalışıyoruz demiş bu dinleyicimiz.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi devam eden New South Wales'daki sellerle ilgili birkaç hatırlatma yapıyorum. Acil yardım için New South Wales SES'ten SES'e ulaşmak için 132-500'ü aramanız gerekiyor. En son tahliye emirleri ve uyarıları için www.ses.ses.newsouthwales.gov.au'dan ulaşabilirsiniz. En son tahliye emirlerini tekrarlıyorum. www.ses.newsouthwales.gov.au
newsouthwales.gov.au. Şimdi eğer hayatınız riskteyse ki bu sel durumlarında Avustralya'da ölenlerin, hayatını kaybedenlerin çoğu arabalarında mahsur kalanlar oluyor ve araba sel sularında 20 santimetrelik sel sularında suyun akışına doğru gitmeye başlıyor. Kontrol kayboluyor. Bunu da hatırlatalım. En son hava durumuna Meteoroloji Bürosu'nun web sitesine ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Sayın dinleyiciler, COVID-19 pandemisini unuttuk. Biraz önce söyledim. Avustralya'ya artık girmek için aşı belgenizi göstermeniz gerekmiyor. Havaalanlarına, hava yollarına göstermeniz gerekiyor. Avustralya giriş için resmi olarak tek kural maske kullanmak. Uluslararası uçuşlarda, şehirler veya ülke içi uçuşlarda artık maske kuralı da yok. Bunu da hatırlatalım ve son dönemde, son günlerde özellikle ikinci destek doz konusunda tartışmalar başladı. Bağışıklık sistemi güçsüz olanlar ve 65 yaş üstü olanlara ikinci, yani dördüncü doz aşı yapılıyor. 5 yaş altına henüz hiç aşı yapılmadı ve şu anda omikron varyantları, birkaç tane çok bulaşıcı omikron varyantı halk arasında yayılmaya devam ediyor. Sayın dinleyiciler, geçen pazar günü de COVID-19'da Avustralya çapında 10 bin ölümü geçtik. Bu 10 bin kişiden 7 binden fazlası da son 6 ay içinde öldü. Pandeminin başından beri Avustralya'da COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı resmi olarak 10 bini geçmiş durumda. Bunlardan 7 bini son 6 ayda hayatını kaybetti. Uzmanlar da bu yıl COVID-19'un kalp rahatsızlıklarından sonra en öldürücü hastalık olarak öne çıkacağını düşünüyor. Carolyn Cox, babası Jack Mollus'un ölmeden önce tek bir dileği olduğunu söylüyor.
When we asked him what he wanted for end of life procedures, he said all I want is someone to hold my hand.
Ölmeden önce ne istediğini sorduğumda birinin elini tutmasını istediğini söylemiş. Bizim de dileğimiz oydu ancak yapamadık diye konuşuyor. 97 yaşındaki Jack Mollus, COVID-19 kaptıktan sonra vefat etmiş. Cox, babasının renkli ve dolu bir hayatı olduğunu, ilerleyen yaşına rağmen kariyer değişikliği yapmış olduğunu, sonrasında da emekliliğinin keyfini çıkardığını söylüyor. Cox ayrıca babasının cömertliğinden de ders çıkardığını belirtiyor.
He was very good at accepting anyone. Without judgment, he was very kind, and also I'm very happy that he had the pleasure of.
Herkesi yargısız kabul ettiğini, herkese çok kibar olduğunu, fotoğraf çekme hobisinin olduğunu söylüyor. 45 yaşında kafede çalışırken hukuk kütüphaneciliğine geçtiğini ve yeni işinin kendini çok tatmin ettiğini belirtiyor. Emekli olunca da kendisini ailesine adadığını söylüyor. Bu yüzden de ona müteşekkirdim diyor. Babası hastalandığında evinde COVID pozitif olanlar olduğu için izolasyondaymış. Kız kardeşi babasını görmek için Sydney'den 4 saat uzaktan gelmiş ama yetişememiş.
Then my sister rang and I hung up and she said, "Oh, they've just called me. Do you want to pull over?" And I said, "No, you can tell me."
Kız kardeşim aradı. Kenara çekmek ister misin diye sordu diyor. Hayır dedikten sonra da babalarının vefat ettiğini söylemiş. Covid'le yaşamda artık genel bir kabul olduğunu, kimsenin elinden bir şey gelmediğini söylüyor. Sonra ağladım ve araba kullanırken onunla vedalaştım diyor. Ve yetişseydi bile babasına dokunamayacağını bildiğini belirtiyor. Jack Mollus, Avustralya'da COVID-19'dan ölen 10 bin kişiden biri. Dün ülkede 10 bin sınırı aşıldı. Avustralya'da COVID-19'dan ölenlerin %70'inden fazlası da son 6 ayda hayatını kaybetti. 2021'de 1300 kişi, 2020'de de COVID-19'dan 909 kişi ülke çapında hayatını kaybetmişti. Griffith Üniversitesi'nden virolojist Nigel McMillan, 2022'de yıllık ölüm sayısının 14 bine çıkabileceğini tahmin ediyor.
Current rate of deaths from COVID, which is more than twice, for example, the current.
Mevcut COVID-19 ölüm oranının trafik kazalarından ölümlerin iki katı olduğunu ve böyle devam etmesi durumunda ise COVID-19'dan ölümlerin yıl sonunda 14 bini geçeceğini söylüyor. Bu da COVID-19'u ölüm nedenleri arasında kalp rahatsızlıklarının arkasından iki ya da üçüncü sıraya geçireceğini söylüyor. Omikron alt türlerinin sürekli ortaya çıkması ve kısıtlamaların artık çoğunun kalkması bulaşma hızının yüksek seviyede kalmasına neden oluyor. Deakin Üniversitesi'nden epidemiyolojist Catherine Bennett, küresel çapta bakılacak olursa Avustralya'nın günlük ölüm oranında sıralamada üst sıralara çıktığını söylüyor. Ancak kişi başına düşen ölüm oranında Avustralya hala gerilerde.
Thankfully we're never going to catch up in terms of the deaths we avoided.
2020-21 döneminde kısıtlamalar sayesinde önüne geçilen ölümlerin geri gelmeyeceğini söyleyen uzman, ancak mevcut yüksek bulaşma oranının özellikle kış aylarında olduğumuz için dünyanın geri kalanından daha yüksek olduğunu ve yaz aylarının gelmesiyle beraber de ölümlerin de azalacağını beklediğini söylüyor. Ancak virolojist Nigel McMillan gibi uzmanlar ölümleri azaltmak ve bulaşma hızını azaltmak için yazı beklememek gerektiğini söylüyor.
We're not going to go back to lockdowns, but we have tools in our arsenal we can use more.
Sokağa çıkma yasaklarının geri gelmeyeceğini söyleyen McMillan, ancak mevcut araçları daha etkili kullanmak gerektiğini düşünüyor. Antiviraller önemli. Aşının ve hatırlatma dozlarının hastalık olma ve hayatını kaybetme riskini azalttığına dikkat çekiyor. Federal Sağlık Bakanı Mark Butler da maske zorunluluğunun geri gelmeyeceğinin altını çiziyor. Ancak üçüncü doz olmamış kişilere aşı olmaları çağrısında bulunuyor.
To those almost 6 million Australians who are eligible but have not yet had their
booster. Üçüncü dozu olabilecek 6 milyon Avustralyalının hala aşılarının olmadığını söyleyen bakan, iki dozların yeni alt varyantlara karşı tam bağışıklık kazanmadığının altını çiziyor. Üçüncü dozu olmanın çok önemli olduğunu vurguluyor. Yaşlı bakım evlerinde kalıp dördüncü dozu olabileceklerin %35'i de hala aşı olmamış durumda. Caroline Cox, babasının ölümünün diğer herkese durumun ciddiyeti konusunda bilinçlendirme fırsatı sağlayacağını umuyor.
People are still dying and I don't think we should forget that. And
insanlar hala ölüyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. İnsanların geçmişte aşırı dikkatli olduğunu, kapmamak ve bulaştırmamak için ellerinden geleni yaptığını söyleyen Cox, ancak insanların artık maske ve sosyal mesafe gibi basit korunma önlemlerini bile artık ciddiye almadığını belirtiyor. Bu önlemler zor değil ama insanların hayatını kaybetmesini önlediği için bence çok önemli diye konuşuyor. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da ölen 10 bin kişiden 7 binden fazlasının son 6 ayda ölmüş olması bana çok şok edici bir veri olarak gelmişti. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ve hala yaşlılar daha büyük risk altında, bunu da belirtelim. Bir dinleyicimiz, Avustralya'da askeri ücretli bir çalışan $3,250 kazanıyor. Türkiye'de bir öğretmen, bir polis ve bir uzman doktorun kazandığı ücretin toplamı yine de bu rakamın altında kalıyor. Yazık, ülkeyi ne hale getirdiler demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, AKP'nin marifeti bayramdadır. Bayramda mıdır? Asgari ücret arttırılması, 00, elde var 0, açlık sınırını saklayamadılar. Ondan hiç bahsetmiyorlar. 6000 açlık sınırı demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım da pazartesi günü okuduğumuz bir mesajı tekrar yollamış. Yenisini yollarsa şimdi geç ama yarın okumaya çalışırız. Avustralya'ya yurt dışından gelenler için Digital Passenger Declaration, DPD formu gerekli mi? Bu konuda bilginiz varsa lütfen radyodan bilgilendirebilir misiniz demiş bir dinleyicimiz. Evet, bu konuda bir açıklama var. Bu Digital Passenger Declaration artık geçerli değil, istenmiyor. Ancak bayağı bir şikayet olduğu için bunun şu anlık kullanılmayacağı açıklandı. Biliyorsunuz Avustralya'ya gelenler uçakta bir kağıttan form dolduruyorlar. Artık onun yavaş yavaş durdurulacağı ve yerine bu güncellenmiş bir şekilde DPD formunun yerine geçeceğini belirtiyorlar. Ama şimdilik bu Digital Passenger Declaration formu istenmiyor. Avustralya girişlerde bunu da belirtelim. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki radyo programımız yarın, yani Perşembe saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/Turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.